Ayrım 30, sayfa 277, 29. Yine kaybeden taraf düşmüştü bize. Hayvanlarla aramızdaki temel fark bizim psişemizin gelişkin olmasıdır. Düşüncelerimiz, duygularımız, sezgilerimiz, egomuz, yani bilinci ile bilinç dışı ile bütün benliğimiz. Öteki canlıların hiçbirinde ruh dünyası böylesi bir aşamaya ulaşamamıştır ama yine de insan sıklıkla hayvanlarınkine benzer tepkiler gösterebilir. Rubeli Hisar'ın ortasında dikilmiş Şaziye'den duyduğum bu teorinin gözlerimin önünde gerçekleşmesini şaşkınlıkla izliyordum. Fotoğraf çektirmek için sorgusuz sualsiz Tahir Hakkı ile aramıza dalan o hevesli hanımı, kafilemizin diğer elemanları takip etmiş geziye katılan ne kadar insan varsa, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden poz verme yarışına girişmişlerdi. Gerisinler bir itirazım yoktu da bizim konuşma kaynayıp gitmişti arada. Hem de sonuç almaya o kadar yaklaşmışken. Daha sinir bozucu olanı bu tuhaf gösterinin içine beni de sürüklemiş olmalarıydı. Bir kenara çekilmek için ne kadar uğraşırsam uğraşayım, bizim tatlı dilli profesörle aynı karede görünmek isteyen herkes ne hikmetse koluma girip beni de kadrajın içine sokuyorlardı. Daha ne istiyorsun? İnsanlar sana ilgi gösteriyorlar, tadını çıkar işte denebilir. Lakin 500 küsur yıl önce yapılmış bu hisarın içinde aklımda çözülmemiş bir cinayet. Çantamın içinde babamın Colt marka tabancasıyla en az 30 kez kameraya gülümsemek, takdir ediniz ki hiç de hoş bir durum değildi. Ancak bu hoş olmayan durumu mutlulukla karşılayıp fotoğraf makinelerinin o soğuk camlarına sırtmaktan başka da elimden bir şey gelmiyordu. Umudum yarım kalan konuşmamızı otobüste tamamlamaktı. Aynı düşüncede olduğunu sandığım Tahir Hakkı da herhalde yanıma oturmayı tercih edecek. Böylece çok isteyip de birbirimize anlatamadığımız gizli düşüncelerimizi gezinin bir sonraki etabına kadar paylaşma fırsatını bulabilecektik. Tabii benim şu salak nezaketim olmasaydı. Aslında o bitmek bilmez fotoğraf çekimleri nihayet sonlandığında işler yolunda görünüyordu. Hatta otobüse yürürken bir ara kalabalıktan sıyrılıp Tahir Hakkı'ya "Birlikte oturalım hocam" deme fırsatını bile bulmuş, onun da kulağıma eğilerek "iyi olur" dediğini duymuştum. Otobüse ilk binen Tahir Hakkı olmuştu. Herkes hocanın önüne geçmeyi saygısızlık olarak düşündüğünden kolayca merdivenleri tırmanmış, şoförün çaprazındaki koltuğa rahatça oturmuştu. Benim de yapmam gereken, insanları biraz iteklemek pahasına da olsa acele ederek hocanın yanına yerleşmekti ki kimsenin buna itiraz edeceğini sanmıyordum. Otobüsün yanına gelinceye kadar da hiçbir sorun çıkmamıştı zaten. Ama ön kapıya yönelirken gümüş saçlı, yaşlıca bir adam dirseğime dokunmuş, "Ağzınıza sağlık, çok iyi anlattınız" demişti güçlü bir sesle. Güneş gözlüklerinin gizlediği gözlerini göremiyordum ama samimiyetle baktığını hissediyordum. Bizim hocanın yaşlarında olmalıydı. Tahir Hakkı bu kadar iyi anlatamazdı. "Yok canım, olur mu? Biz ondan öğrendik bunları." Takdir eden bir gülümseme yayıldı dudaklarına. "Engin gönüllüsünüz. Bu da çok iyi." Birden elini uzattı. "Ben Bahri." Sanki tanışıyormuşuz gibi aşina bir ifade belirmişti yüzünde. Önemsememiştim tabii. "Memnun oldum" diyerek otobüse yönelmiştim ki arkamda duran Jale Hanım'ı fark ettim. Hiç gereği yokken o müzmin bekarlığım nüksetmişti yine. Tahir Hakkı ile flört etmesi dışında hiçbir özelliği olmayan bu hanıma "lütfen buyurun" diyerek önüme geçmesine izin vermiştim. Üstelik arkamda edebiyle sırasını bekleyen hanımefendinin "olmaz Müştak Bey, siz buyurun" diye ısrar etmesine rağmen. Sonunda ne yapsın kadıncağız, daha fazla beklemeyerek otobüsün kapısından içeri girmişti işte. "Aferin çocuğum, serhazinlerin son şehzadesi olarak sana da böylesi yaraşır" diyen annemin sesi, otobüsün basamaklarını tırmanan Jale Hanım'ın bizim ihtiyarın yanına oturmasıyla yetip gitmişti. Tahir Hakkı'nın "ne yaptın salak" diyen bakışlarıyla karşılaşmamak için ben de basamakları hızla tırmanarak onların hemen arkasındaki koltuğa hüsran içinde çöküvermiştim. Yakaladığı fırsatı iyi değerlendirmek niyetinde olan Jale Hanım hiç vakit yitirmeden sohbete koyulmuştu bile. Ay muhteşem anlatıyorsunuz Tahir Bey. Olaylar gözümüzün önünde birer birer canlanıyor. Sanki o günleri yaşıyoruz. Bizim ihtiyar o kadar hevesli değildi. Teşekkür ederim Jale Hanım. Mübalağa ediyorsunuz. Sesi tatsızdı. Belli ki onun da aklı benim gibi konuşacağımız meseledeydi ama kadına lütfen siz arkaya geçer misiniz diyemiyordu işte. Niye desin? Benim gibi bir ahmağın yanlış davranışı yüzünden neden kabalaşsın? Ama aklıma takılan bir konu var. Tahir Hakkı'nın haleti ruhiyesinden bir haber olan hanımefendi ise üsteledikçe üsteliyordu. Hisar yapıldıktan sonra boğazdan geçen gemilere ne oldu? Hemen cevaplayamadı. Çünkü onun aklına takılan konu boğaz kesen hisarının marifetleri değil, Nusret'in boğazını kesen katillerin kimliğiydi. Efendim? Bizimkiler diyorum gemilerin geçişini nasıl engelledi? Derin bir nefes aldı hocaların hocası. Kendini toparlaması, acilen sevimli tarih anlatıcısı rolüne dönmesi gerektiğini anlamıştı. Boğazını temizledi, kırçıl tüylerin çevrelediği dudaklarının kıyıcığına sahte bir gülüş yerleştirdi. Evet, Jale Hanımcığım. Üzerine sayfalarca macera romanı yazılacak kadar enteresan bir konudur bu. Havaya girmiş görünüyordu. O yıl yani 1452'nin sonbaharında 3 Venedik gemisi boğazdan geçmek istemişti. Ama olmaz ki diye biri itiraz etti. Başımı çevirince az önce fotoğraf çektiren hanımın sitemkar bakışlarıyla karşılaştım. Lütfen Tahir Bey, biz duyamıyoruz. Kim bilir neler kaçırıyoruz şimdi. Yanında sığıntı gibi oturan kocasına bir dirsek attı. Öyle değil mi Peyami, bir şey söylesene. Zavallı Peyami'nin ağzını açmasına bile fırsat kalmadan artık alışmaya başladım o akortsuz seslerle doldu otobüsün içi. Ne, İstanbul'un fethi mi? Biz de duymak istiyoruz. Mikrofonla konuşun lütfen. Sürücü koltuğunda sabırla gezi kafilesinin yerleşmesini bekleyen şoförümüz bile bu yoğun talep karşısında daha fazla kayıtsız kalamayarak hantal gövdesinden beklenmeyen bir çeviklikle yerinden kalktı. Aracın göğsündeki mikrofonu çıkartıp nazik bir tavırla otobüsün en saygın yolcusuna uzattı. Bununla konuşabilirsiniz hocam, buyurun. Uzatılan mikrofonu kendinden emin bir tavırla aldı Tahir Hakkı. Daha birkaç dakika önce endişe içinde kıvranan adam kaybolmuş, yerine anlatacaklarına hakim, işini zevkle yapan o hoş sohbet tarihçi gelmişti. Ya da öyle görünmeye çalışıyordu. Önce mikrofona üfledi, yaşlı akciğerlerinden yükselen nefes güçlü bir uğultuya dönüşerek eflatun renkli koltukların üzerinden hafifçe süzüldü. Duyuluyor değil mi? Tamam o zaman. Boğazdan izinsiz geçmeye çalışan gemilerin akıbetini anlatıyordum. Hisar'ın yapımı yaz sonunda tamamlandı demiştik. Mevzu bahis olayların vuku bulması ise kışın başlarına rastlar. Evet, Kasım başında Venedik bandralı iki gemi Hisar'ın önlerine geldi. Muhtemelen Kırım'dan Konstantinopolis'e erzak getiriyorlardı. Onları gören Hisar nöbetçileri yelken indirmeleri için uyardı. Ama gemiler uyarıları dikkate almak niyetinde değillerdi. Hızla Hisar'ın önünden sıvışırız diye düşünüyorlardı. Buyruklara riayet edilmediğini gören kale muhafızları derhal ok yağmuru ve top ateşine başladılar. Üzerlerine yüzlerce okun yağdığını, yanlarına güllelerin düştüğünü gören gemiciler yaptıkları hatayı anlamışlardı. Yelkenleri toplayıp teslim olmaya karar verdiler ancak boğazın akışı onları hızlandırdı. Bunun üzerine kamçılar şakladı, kaptanlar forsalara haykırdı. Haydi asılın, küreklere asılın. Forsalar can havliyle çekmeye başladılar kürekleri. Denizin akıntısına tutsakların gücü de eklenince gemiler hızla ileri atıldı. Böylece Venedikliler muhafızların gözleri önünde Hisar'dan uzaklaşarak güvenli sulara ulaştılar. Kaledekilerin yaşadığı hüsranı tahmin etmek güç değil. Ancak iki hafta sonra aynı usulle kaçmayı deneyen bir Venedik gemisinin sonu hazin olacaktı. Gemi kaptanının ismi Antonino Erizo'ydu. Oldukça tecrübeli, bu suları avucunun içi gibi bilen biri, bir denizciydi. O da öteki iki gemi gibi şehre erzak getiriyordu. Tahir Hakkı koltuğundan doğruldu. Otobüsün ön camında turkuaz rengi suları gösterdi. Bakın işte şuraya ulaştıklarında. Venedik gemisi muhtemelen karşıdaki Anadolu Hisarı'nın hizasına geldiğinde Hisar nöbetçisinin gür sesi yankılandı suların üstünde. Yelkenleri topla, yelkenleri topla. Kendine güveni sonsuz olan, belki de daha önceki iki geminin sağ salim Konstantinopolis'e ulaştığını duyduğundan iyice cüretkarlaşan Antonino Erizo ikazları aldırmadı. Yelkenleri toplamak yerine gemisini rüzgara göre konumlandırdı. Rüzgarın ve akıntının gücüyle hisarın önünden zarifçe süzülerek hızla atış menzilinin dışına çıkmak niyetindeydi. Ama ne demişler? Papaz her zaman pilav yemez. Kaptanın niyetini anlayan muhafızların komutanı haykırdı. Ateş! Ateş! Geçit vermeyin kefereye! Yaylar gerildi, toplar ateşlendi ve bahtsız Antonino Erizo'nun kadırgası kocaman bir gülle tarafından vuruldu. Kadırga kaşla göz arasında tüm mürettebatı ve taşıdığı erzakla birlikte suyun dibini boyladı. Ölen öldü. Denize atlayıp canını kurtarmaya çalışan cevval gemiciler eksiksiz olarak ele geçirildi. Ve başta Antonino Erizo olmak üzere bazı gemiciler boğazı izinsiz geçmeye kalkışacak denizcilere ders olsun diye idam edildi. Yargılama filan yapılmadı mı? Yapılmadan mı? Jale Hanım'dı şaşkınlığını dile getiren. Tahir Hakkı'yı dinlerken heyecandan küçük bir kız çocuğu gibi serçe parmağının tırnağını çiğneyip durmuştu. Yargılama filan yok Jale Hanım diye kestirip attı Tahir Hoca. Kadının saflığı canını sıkmış gibiydi. Hak da hukuk da yok. Gücün yasa olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Kılıcın devletler gibi insanların da kaderini belirlediği bir dönemden. Günümüzde de öyle değil mi? Genç bir hanımdı şimdi konuşan, başımı çevirince güzel gözlü başörtülü bir kızla karşılaştım. Amerika demokrasi getireceğim diye Irak'a girdi ama 1 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Genç kızı onaylayan öfkeli mırıltılar yükseldi arkadan. Konu 500 küsur yıl öncesinden günümüze gelmek üzereydi ki gezimizin komutanı elini kaldırdı. Günümüzün uluslararası politikasını değil tarihi konuşuyoruz. Sesi buz gibi soğuktu. Evet, biz konumuza dönelim. Mırıltılar, homurtular anında kesildi. Şimdi sizlere bir sorum var. Sorusunu soramadı çünkü gözleri artık hareket edelim mi dercesine bakan şoförle karşılaştı. Mikrofonu ağzından uzaklaştırdı. Biraz müsaade et Kadri evladım, az sonra gideriz diye fısıldadı. Yeniden mikrofona döndü. Evet, Venedikli kaptan Antonino Erizo'nun kadırgasının bir top güllesiyle batırıldığını söyledik. O topu yapan kişinin adını bilen var mı? Kesif bir sessizlik çöktü koltukların üzerine. Yok mu? Cılız, güvensiz bir ses duyuldu. Urban mı? Heyecanla sesin geldiği yöne baktı. Kim? En arka sıradaki beşli koltuğun ortasında dört genç kızın arasına sıkışmış, kirli sakallı gençti konuşan ama şimdi sesi daha gür çıkıyordu. Urban, top ustası Macar Urban. Aferin diye söylendi hoca. Genç arkadaşıma kocaman bir alkış. Az önceki gergin sessizlik birbirine coşkuyla çarpan avuçların şenlikli gürültüsüne bıraktı yerini. Delikanlının yanındaki kızlar küçük çığlıklar atarak işi sulandırmaya başlayınca sükuneti sağlama görevi yine hocaya düştü. Tamam, tamam. Evet, bu konuda farklı görüşler olmasına rağmen birçok tarihçi boğaz kesenin toplarını Macar Urban'ın yaptığını söyler. Bildiğiniz gibi Urban, Konstantinopolis'in kuşatmasında önemli bir rol oynayacak olan devasa topların yapımcılarından biriydi. Belki de en önemlisi, tarihçi Dukas'ın yazdığına göre Urban önce Konstantinopolis'e gitmişti. Hatta bizzat İmparator 11. Konstantinos ile görüşmüştü. Ama bu yorgun ve yoksullaşmış kentin yöneticilerinde Macar top ustasının yüksek ücretini ödeyecek para yoktu. O da 2. Mehmet'in kapısını çaldı. Teknolojiye büyük ilgi duyan genç padişah Macar ustayı Ala Vala ile karşıladı. Ona cömertçe ihsanlarda bulundu. Sonra da Konstantinopolis'in surlarını yıkmak için yapılmış olan dev gülleleri göstererek sordu. Ey döküm ustası, bana dürüstçe söyle, bu gülleleri atacak büyüklükte toplar dökebilir misin? Urban da açık yüreklilikle cevap verdi. Eğer dilerseniz bu gülleleri atacak kadar büyük toplar dökebilirim. Konstantinopolis'in surlarının nasıl olduğunu biliyorum. Yapacağım toptan atılacak gülleler Babil surlarını dahi yıkabilirler. Ancak menzillerinin ne kadar olacağını hesaplayamıyorum. O sebepten size garanti veremem. Padişah biraz düşündükten sonra tamam dedi, ona güvenerek bu topu dök, onun menziliyle bizzat ben alakadar olacağım. Böylece Macar döküm ustası Urban işe koyulmuş oldu. Özür dilerim ama diyerek yine araya girdi Jale Hanım. Urban Hristiyan değil mi? Konstantinopolis'tekiler de Hristiyan. Neden Müslüman bir padişaha yardım ediyor? Tahir Hakkı'nın yüzünde acı bir anlam belirdi. Ah Jale Hanımcığım, insanoğlu öyle acayip bir mahluktur ki onun öncelik sıralamasında ekmekle din sık sık yer değiştirir. Karnı açsa onun için en kutsal mekan midesidir. Ancak bedeninin ihtiyaçlarını giderince, yani dünyalığını kurtarınca öteki dünya aklına gelir. Herkes için söylemiyorum ama genel kaide budur. İşte din en çok o zaman anlam kazanır. Sadece Urban Usta değil, Konstantinopolis'i kuşatan Osmanlı ordusunun içinde de binlerce Hristiyan vardı. Yağma ve talandan elde edecekleri ganimet, İsa peygamberin sevgisinden de daha önemliydi onlar için. Sanki çok gerekliymiş gibi müdahale ettim. Ama hocam, mezhep farkını da unutmayalım. Göz ucuyla şöyle bir baktı bana, gülümseyecek sandım, yapmadı. Unutsak ne olacak, ne önemi var ki bunların diyen bir anlam belirdi yüzünde. Tahir Hakkı'nın sıkıldığını, hem de çok sıkıldığını işte o zaman anladım. Sanırım bu tür etkinliklerden artık pek keyif almıyordu. O sevimli tarihçi maskesinin arkasında yorulmuş, usanmış bir adam vardı. Yanılıyor muydum? Yoksa mesleği değil miydi bıraktıran, bıktıran? Nusret'in öldürülmesiyle başlayan şu meşhum süreç mi ezdirmişti onu? Nedeni ne olursa olsun tadı kaçmıştı bizim ihtiyarın, ama nedense bu halini gizlemek istiyor. O hevesli bilim adamı maskesini çıkartmayı bir türlü göze alamıyordu. Belki de onu yaşama bağlayan başka bir neden kalmadığı için. Müştak'ın da hatırlattığı gibi diyerek yüzünde beliren o sıkılgan ifadeyi sildi. Konstantinopolis'in düşmesinde Katoliklerle Ortodokslar arasındaki dinsel çekişmede bizimkilerin lehine bir rol oynamıştı. Bakışları bir kez daha Kadri adındaki şoförümüze kaydı. Adam artık sürücü koltuğuna oturmuş, aracını hareket ettirmek için düpedüz sabırsızlanıyordu. Evet arkadaşlar, Rumeli Hisarı'ndaki gezimiz bu kadar, fazla bile kaldık. Şoförümüz yola çıkmak için benim koltuğuma oturmamı bekliyor. Bu sözleri Tahir Hakkı'nın anlatısını sonlandıracağına yoran yolculardan yine itirazlar yükseldi. Hayır hayır, konuşmayı kesmeyeceğiz. İkinci Mehmet'in 1452'nin Ağustos sonundan 1453'ün 6 Nisan'ına, yani kuşatmanın başladığı güne kadar geçirdiği 7 aylık sürede olanları yol boyunca anlatacağız. Cağız diyorum çünkü bendeniz, Osmanlı cenahında neler olduğunu sayıp dökerken sevgili dostum Müştak da Konstantinopolis'in fethini, kuşatılmışların, yani kentin içindeki müdafilerin gözünden aktaracak. İroniye bakın. Yine kaybeden taraf düşmüştü bize. Bir anda elim ayağım buz gibi olmuştu. Düpedüz paniklemiştim. Nasıl anlatacaktım ben o günler içinde? Niye üzerime yıkmıştı bu zor işi Tahir Hakkı? Niye olacak? Yenilmişlerin tarihini ancak yenilmiş biri anlatacağı için. Bin yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'nun hazin sonunu, Hayatı hep hüsranla geçmiş Müştak Serhazin'den daha şahane kim anlatabilirdi ki? Anlaştık mı? Koltuğuna oturmadan önce son kez soruyordu bizim yorgun profesör. Tamam mı? Elbette bana değil. Nasıl olsa Müştak'ın reddetme gibi bir lüksü yoktu. O emreder, biz yapardık. Zaten kalabalık da öyle anlamadı. Tamam diye haykırdı otobüsteki ortak irade. Tamam, anlaştık. O zaman sözü Müştak'a veriyorum. Elindeki mikrofonu uzatırken yine o bezgin ifade gelip oturmuştu gözlerine. Haydi kolay gelsin Müştak'cığım. Sesi bile kırık dökük çıkıyordu artık. Sen konuşurken ben de biraz dinleneyim.